18. ayrım, sayfa 97. Frederick ve ortakları 28 Nisan 1912'de akvaryumun yeni sezonunu açtılar. Moskova'da gündüzleri sıcaklık sonunda 10 derecenin üzerine çıkmaya başlamıştı. Kentin soğuk karasal iklimi nedeniyle insanlar açık havaya çıkmaya can attıklarından gün içinde hala ayaz ve geceliğin dondurucu bir soğuk olsa bile Frederick ve ortakları işe başlamak için sabırsızdılar. 5 ay süren hazırlıklar çok hummalı, masraflı ve yorucu olmuştu ama artık her şey hazırdı. Frederick'in Batı Avrupa'da anlaşma yapmış olduğu varyete oyuncularından oluşan ilk grup ve Rusya'nın çeşitli kentlerinden gelen başka oyuncular sağ salim Moskova'ya ulaşmışlardı. Bahçe yeniden düzenlenmiş, sayısız çiçek tarhıyla bezenmiş ve yapılar elden geçirilip boyanmıştı. Restoran yeniden düzenlenmişti. Yeni personel işe alınmıştı. Yıllar önce Amont'un döneminde akvaryumda sahneye çıkmaya başlamış olan ünlü Saburov Tiyatro Kumpanyası, kapalı tiyatroda komediler ve müzikaller sezonunu açmaya hazırlanıyordu. Akvaryumun açılışını ilan eden ve oyuncuları sıralayan afişler kentin her köşesine ulaşmıştı ve büyük dergi ve gazetelerde ilanlar çıkmıştı. Geriye bir tek kapıları açmak ve gelenleri görmek kalmıştı. Daha ilk günden insanlar bahçeye akın etmeye başladılar. Bir ay içinde sezonun çok başarılı geçeceği belli olmuştu. Yazın en civcivli dönemine gelindiğinde yeni işletmeciler gözlerine inanamıyorlardı. Varyete gösterilerinin sahnelendiği açık hava tiyatrosunun gişesi çoğu akşam tüm biletler satılmıştır tabelası asmak zorunda kalıyordu. Saburov'un farsları tıka basa dolu salonlara oynanıyordu. Kafe Şantan'da gece yarısından sonrası için bile boş masa kalmıyordu. Moskova'nın gösteri dünyası ile ilgili haber yapan bazı gazeteciler Triumvirlik'in bahçenin sansasyonel başarısında en çok paya sahip üyesi olarak Bay Thomas'a işaret etmekte gecikmediler. Aslında bu ortaklıktan yakında Thomas ve ortakları olarak söz edilecekti. Gama rumuzunun ardına saklanan bir muhabir yurt dışından getirdiği gösterilerden dolayı Bay Thomas'ın zevkini övüyor ve açık hava tiyatrosunun sahnesinde bir bütün olarak sunduğu programı tek kelimeyle çok parlak diye niteliyordu. Bununla birlikte bahçedeki başka bazı eğlenceleri de eleştiriyordu. Asıl önemli olan özet olarak vardığı sonuçtu. Akvaryum Moskovalıların en sevdiği yer haline gelerek Hermitage'i geride bırakmıştır. Hermitage kentteki diğer büyük eğlence bahçesi. Akvaryumun tek gerçek rakibiydi ve onun çok gerisinde kalmıştı. Bu iki işletme aslında sonraki yıllarda da yarışmaya devam edecekti ama Hermitage her zaman çok başarılı olmasına rağmen akvaryum Frederick'in hünerli işletmeciliği ve eğlence dünyasındaki yeniliklerden anlaması sayesinde daha çok ilgi topladı ve daha çok para kazandı. Moskovalıların ilgisini çekmekte yarışan bir dizi şık restoran, kafe, varyete tiyatrosu, drama tiyatrosu, opera, konser salonu ve sinema bulunmasına karşın akvaryum bir kez Thomas ve ortakları burayı devraldıktan sonra hiç sönükleşmedi. Açıldığı ilk geceden itibaren akvaryumun başarısının anahtarlarından biri de Frederick'in farklı zevk ve keselere hitap eden çeşitlilikte eğlenceler sunma maharetiydi. Bunlar arasında yaygın bir cinsel serbestlik havası göze batıyordu. Frederick veya ortakları akvaryumun sınırları içinde fuhuşu teşvik ediyor değildiler. Yakın bulvarlardaki sokaklar da dahil Moskova'nın her yerinde kolayca bulunabilecek bir şeydi bu. Akvaryumun farklı sahnelerinde yalnızca müstehcen gösterilerde sahneleniyor değildi. Yine de çok geçmeden burası meraklılarının ahlaki kaygıları kolayca ve güle oynaya askıya alabildikleri bir tür erotik bölge haline geldi. Akvaryumun parkımsı ortamı, kentten uzakta olma duygusu, müşterilerle samimiyete hazır varite kızlarının açık saçık gösterileri, zevk ve eğlence düşkünü aylak bir müşteri kitlesi ve gazetecilerin bahçenin serbest ortamını öne çıkarmaktan hoşlanmaları da buna vesile olmuştu. Akvaryumun bir müdavimi tipik bir ılık yaz akşamına özgü keyif ve serbestlik ortamını kelimelere dökmüştü. Sokağın sıcağı ve gürültüsünden içeri girdiğinizde sizi tatlı bir esinti karşılar. Fenerler ağaçlarda kıpırdaşan ateş böcekleri gibi görünür. Büyük ve ışıklı bir küre yani ay tepededir. Bayraklar neşeyle büfe ve sahnelerin üzerinde dalgalanır. Kumlanmış yollarda gezinen kalabalıklar hafifçe kıyıya çarpan dalgalar gibi hışırtılı bir ses çıkarırlar. Yolun ötesinde bir sahneden orkestranın davetkar sesi gelir. Sahne ışıkları gökkuşağının tüm renklerini sergileyen kristal vazolardaki çiçeklerle çevrelenmiştir. Hafif yaz giysileri içindeki kadınların mutlu ve heyecanlı gülümsemeleri, pırıltılı bakışları, aşka, mutluluğa ve şaraba susuzlukları görülür. Ya da bu susuzluk belki yalnızca parayadır diye noktalar ziyaretçi görmüş geçirmiş bir alaycılıkla. Kalabalık açık hava sahnesindeki akrobatları izlemeye doyamaz ve komedyenlerin kaba şakalarına kahkahadan kırılır. Hemen oralarda çapkının daniskası durmaktadır. şık bir smokin giymiştir. Kalapasında çiçeği vardır ve yaka cebinden parlak kırmızı mendili çıkar. Piyanoda şapşanlı ve Alman tarzı bir marş çalan kabarık saçlı, iri göğüslü bir sarışını izlerken gözleri kısılır. Bir dakika sonra bu defa gözlerini sahnedeki ince yapılı, ergenlikten yeni çıkmış, mızrak fırlatıcısı genç bir kadına dikmiş arzuyla bakıyordur. Derken yanında duran bir kadına fısıldayarak neşeli bir davette bulunur. Gel bu kısa yaz gecesini birlikte geçirelim. Kel kafalı, kırışık yüzlü, kısa boylu yaşlı bir adam kolunda göz alıcı bir genç kadınla yanından geçer. Kadın karşısına çıkan her erkeğe onu takip etmeye davet eden ateşli gözlerle bakar. Dört bir taraftan saldırıya uğramaya başlayan yaşlı adam yarım saat sonra yalnız kalmıştır ve yeni bir kurban arayışındadır. Göz alıcı genç kadın ise yanında pembe yanaklı bir öğrenciyle girişte gürültü patırtı çıkmasına neden olmuş bağırıp çağırarak araba istiyordur. Aklı başında sadık Moskovalılar ve eşleri açık hava sahnesinin önünde bir noktada saatlerce dikilirler ve ara verildiğinde bile buradan bir yere ayrılmazlar. 50 kopek giriş ücreti karşılığında olabildiğince çok görüntüyü yakalamak isterler ve ancak havai fişek gösterisi sonlandıktan sonra buradan giderler. Akvaryumun ortamı ister Rus olsun ister yabancı genç erkeklere doğal olarak çok cazip geliyordu. Bahçenin açılışından birkaç ay sonra İskoç R.H. Bruce Lockhart, İngiliz dostu George Bowen ile birlikte buraya unutulmaz bir ziyarette bulundu. İngiliz konsolosluğunda konsolos yardımcılığı görevine başlamak üzere Moskova'ya yeni gelmiş olan çocuksu görünümlü 25 yaşındaki Lockhart'ı maceralı bir kariyer ve şövalyelik bekliyordu. İki dost akvaryuma daha önce hiç gelmemişlerdi ama burayı hem o yaz edinmiş olduğu büyük şöhret nedeniyle hem de konsolosları Lockhart'ın sözleriyle genç İngiliz kızlarının kabareci olarak işe alınması konusunda buraya başkanlık eden Zenci Thomas ile sık sık anlaşmazlık yaşadığı için çok iyi biliyorlardı. Frederick ilk sezon akvaryumu işletmekte acemilik etmiş olabilirdi. Ama Lockhart ile karşılaşmasını da gösterdiği gibi iş, tutku, kıskançlık, intihar ve polisin dahil olduğu karmakarışık bir durumu çözmeye geldiğinde hiç de deneyimsiz değildi. Lockhart ve arkadaşı akvaryumdaki eğlence mekanlarının ahlaki açıdan nasıl derecelendiğini çok iyi çözmüşlerdi ve Lockhart bunu şöyle özetliyordu. Tamamen saygın bir operet tiyatrosu. Aynı derecede saygın bir açık hava müzikolü, kesinlikle daha az saygın bir kafe şantan verandası ve çingene şarkıları ve özel içki alemleri için olmazsa olmaz bir dizi özel kabin. Bir akşam başka bir yerde içkinin su gibi aktığı bir akşam yemeğinden sonra havaya giren bu ikili doğal olarak kafe şantana gitmeyi seçti ve en iyi locayı tuttu. Coşmuş bir durumda olmalarına karşın başta onlara hiç hitap etmeyen bir dizi gösteriden sıkıldılar. Derken ışıkların sönmesiyle birlikte her şey değişti. Orkestra bir İngiliz melodisini çalmaya başladı. Perde kalktı ve taptaze ve güzel genç bir İngiliz kız sekerek kulisten sahne ortasına geldi. Şarkılı ve danslı bir gösteri sundu. Kulak tırmalayan tiz bir sesi vardı. En kabasından Wigan yani Lancaster'lı ağzıyla söylüyordu. Ancak dans edebiliyordu ve Moskova dans eden bir İngiliz kız hiç görmemişti. İzleyiciler onu ayakta alkışladılar. Aniden canlanan biz iki genç İngiliz de öyle. Başgarson çağrıldı. Kağıt ve kalem istendi ve mahcup bir şekilde biraz düşünceye daldıktan sonra her ikimiz için de yeni bir deneyimdi bu. Ortak bir not gönderip onu lojamıza davet ettik. Geldi. 10 dakika önce sahnede göründüğü kadar güzel değildi. Ne şakacı ne de yaramazdı. 14 yaşından beri sahneye çıkıyordu ve hayata felsefi bir bakışı vardı. Ama İngilizdi ve kariyer öyküsü bizi heyecanlandırdı. Utangaç ve toy oluşumuzun onu eğlendirdiğini sanıyorum. Ne var ki Lockhart ve Bowen'ın bu ilginç sohbetleri bölündü. Bir garson genç kadına yazılmış bir notla içeri girdi. Kadın notu okuduktan sonra bir dakikalığına izin istedi. Çok geçmeden kapının önünde yüksek sesler duyduk. Cockney aksanıyla konuşan bir erkek sesi öne çıkıyordu. Derken itişip kakışma oldu ve son olarak da bir canın cehenneme duyuldu. Derken kapı açılıp tekrar hızla kapandı. Lancashire'lı hanım arkadaşımız alı al moru mor yanımıza döndü. Sorun neydi? Hiçbir şey. Bir İngiliz binici vardı. Onu hayatı zindan eden kaçık her zaman sarhoş bir adam. Yakınlık gösterdik. Biraz daha şampanya ısmarladık ve 5 dakika içinde bu olayı tamamen unuttuk. Ama uzun süre unutmalarına imkan olmadı. Bir saat sonra kapı yine ardına kadar açılmıştı. Bu defa peşinde bir polisle birlikte Thomas'ın kendisi geldi. Kapının ardında garsonlardan ve yüzleri korku içindeki kızlardan oluşmuş bir kalabalık vardı. Zenci başını kaşıdı, bir kaza olmuştu. Bayan derhal gelebilir miydi? İngiliz binici kendini vurmuştu. ansızın ayılıp hesabı ödedik ve kızın peşinden trajedinin meydana geldiği yere yolun karşı tarafındaki eski püskü eşyalarla döşeli odalara gittik. Kendimizi en kötüsüne hazırlamıştık. Skandal çıkması, büyük olasılıkla kepaze olmak ve soruşturmada tanık olarak mahkeme huzuruna çıkmak. Her ikimiz için de bu mesele çok ciddiydi. Bu koşullarda tutulacak en doğru yol Thomas'a açılmaktı. Endişelerimize gülüp geçti. Ben hallederim Bay Lockhart dedi. İçinizi ferah tutun. Polis ne sizin ne de İngiliz küçük adamın başını artacak. Böyle trajedilere çok alışkındırlar. Üstelik bu çoktur buraya gelir. Lockhart ve arkadaşının rahatlayıp Frederick'in haklı olduğunu kabul etmeleri için birkaç gün geçti. Sonunda Frederick'in en azından yarda, burada sürekli romantik dramlar cereyan ediyordu. Çalışmaya başladığından beri bildiği bir şeyi öğrenmiş oldular. Rus polisi ve başka görevliler toplum içinde önemli bir yeri olan herkese saygı gösteriyorlardı ve böylesi bir saygıyı her zaman nakit parayla pekiştirmek mümkündü. Frederick'in akvaryumu devralmadan önce garson, uşak ve baş garson olarak yıllar boyu edindiği deneyim müşterilerinin arzu ve korkularını okuma konusunda onu uzmanlaştırmıştı. 1912 yazına gelindiğinde Moskova'da başarılı bir işletme yönetmenin yazılı ve yazısız tüm kurallarına da hakim olmuştu. Söz konusu işletme bir yığın insanı istihdam etmişti ve her hafta binlerce kişiyi ağırlıyordu.